Ayrım 15, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, sayfa 154. Trenimiz Ankara garına geldiğinde akşam oluyordu. Adana'dan buraya ancak 2 günde gelebilmiştik. Geceyi burada geçirecektik. Günlerdir vagonda ancak sırtımı vagon duvarına yaslayarak seyahat etmenin verdiği rahatsızlıktan yorgun olarak trenden indim. Gar içinden çıkmayı askerlere yasak etmiştik. Dışarısı bizim için şimdilik uygun değildi. Buradan ayrılacak olan askerlerimize de terhis belgelerini vererek vedalaştık. Ankara garında halen daha bizim bayrağımız dalgalanıyordu. Mondros mütarekesi gereği burası işgal edilmeyen yerlerdendi. Garda askerlerle birlikte az sayıda sivil insan bulunuyordu. Ankara, Orta Anadolu'nun ziraat ve ticaret memleketiydi. Anadolu'nun ortasında bir yol kavşağı olan bu şehirde ikmalimizi yapacak, az bir istirahat edecek ve sonra da payitahtımıza ulaşacaktık. Trenden indim. 2 gündür yük vagonunda yapılan yolculuktan ve yalnızca tuvalet molası verdiğimiz kısa fasılalı dinlenmelerden sonra Ankara'daki bu mola çok iyi gelmişti. Gar binasından içeri girdim. İçeride serpuşlu bir ihtiyar ile birkaç kadın ve birkaç çocuk oturuyordu. Kadınlarla ihtiyar adam arasında bir bağ görülmüyordu. Muhtemelen her iki kesim de ayrı yolculardı. Günlerdir askerlerin arasında olmanın verdiği halin oluşturduğu sıradanlığın sıkılmışlığı ile bu ihtiyarın yanına gidip eğer konuşmak isterse onunla sohbet etmek istedim. Tütünüme ateş bulma bahanesiyle yanına gittim. Bu arada harp günlerinde neredeyse hiç içmediğim tütüne iyice müptela olmaya başlamıştım. İşin kötüsü ise memlekette her şeyin kıtlığı gibi onun da kıtlığı baş göstermeye başlamıştı. Zaten yıllarca düğün-ü umumiye inhisarında olan bu mamul o zaman da zor bulunurken şimdilerde büsbütün zor bulunur olmuştu. Duvar dibine kıvrılmış duran ihtiyarın da bir tütün kullanıcısı olduğu halinden belliydi. Ne hikmetse bu tütün kullanan insanlar ciddi bir zaman sonra tuhaf bir siyahlığa bürünüyordu. Bu ihtiyar da aynı esmerliğe bürünmüştü. Onun yanına kadar gittim ve ateş istedim. Tereddütsüz biçimde cebindeki kibriti çıkardı, lafı uzatmadan verdi. Yalnız olduğu her halinden belliydi. Çanakkale cephesinden beri gözlemlerim ki tütün müptelası insanlardaki ortak yön yalnız oluşlarıdır. Ben de yalnızlık buhranlarına büründüğümde tütün sarmaya ve içmeye başlıyordum. Yolculuk nereye bey amca?
Uzun değil, Polatlı'ya kadar gideceğim.
Polatlı şurası, neden şimdiye kadar gitmedin?
Vesait bulamadım. Bulamayınca da sabaha burada edip ilk trenle gideyim istedim. Çorum'dan beridir epey yol geldim ve yoruldum. Siz nereden böyle evlat?
Güneyden, Adana'dan geliyoruz. Evvelimiz Sina'dan, Gazze'den, Şam'dan. Şimdi İstanbul'a varıp seferimizi bitireceğiz.
Bugünlerde bizim Ankara'ya çok asker geldi geçti.
Hepsi de yenik bir ordunun askerleri, öyle mi?
He ya, bizi de burktu halleri.
Kimi burkmadı ki?
Rus harbinde, yani 93'te cephedeydim. Mağlubiyetin halini anlarım, yoktur çaresi.
Yoktur.
Yoktur, tek çaresi hesabı yeniden görmektir. Yahut ermişçesine tefekkür etmektir. Lakin bu sefer işler fena. Vatan toprağına musallat olduklarını duyduk. Buraları alamayacaklarını ama senin geldiğin güney vilayetlerini çoktan ele aldıklarını duyduk.
Öyle.
O halde zabit efendi, sen ne dersin bu işe? Bu hesap burada kalmalı mı yoksa yeniden mi açılmalı? Yahut ermişçesine tefekküre dalıp olanı biteni mi anlamalı?
Hesap kapanmayacak gibi. Lakin bir tefekküre ihtiyaç da yok mu neden kaybettiğimize dair?
Kanaatim odur ki yok. Çünkü tefekkür edecek ne zaman var ve eğer bununla vakit geçirirsek ne de vatan toprağı kalacak.
O halde?
Sırma fişekleri sarılıp dağa mı çıksak?
Niye?
Hükümetin bu acziyet içinde bir şey yapamayacağı aşikarane değil mi?
Sayılır.
O zaman iş başa düşmez mi zabit efendi?
Yani?
Millet kendi başının çaresine bakacak demektir.
Bu kanaate mi vardın?
Başka yol var mıdır? Ben böyle düşünürüm de umum bayat Türkmenleri farklı mı düşünür? Bizim aşiret hep böyle düşünür.
Bayat Türkmenlerinden misin?
Evet, ceddimiz belki 1000 sene var ki buraları yurt belleyerek gelip yerleşmiş. Şimdi bir var bir kaybettik diye mi ecdat toprağını terk edeceğiz? Yahut başımızda bir gavurun durduğunu göreceğiz.
Ya mecbur kalırsanız?
Ölmek daha iyi değil mi?
Ölmek daha iyi değil mi? Can alıcı bir cümle kurmuştu bu Bayat Türkmeni amca. Demek Anadolu'da böyle yaşamaktansa ölmeyi arzu edenler vardı. Bu arzu aslında onurlu insanlar için bir tür mecburi güzergahtı. Hürriyet inkılabı sonrasında inkılabın iki kahraman evladı olan Enver Bey, o zamanlar paşa değildi, ile Resneli Niyazi Bey'in resimleri, fotoğrafları elden ele dolaşırdı. Öyle ki her ikisi de İstanbul ahalisince birer abidevi şahsiyet olarak kabul edilirdi. Onlar için yapılan kartpostallar vardı. Bu kartpostallarda göğe doğru bakan bir Enver veya Niyazi'nin resminde başlarında bir fes, fesin üstünde bir ay yıldız ve altında sağında ya da solunda bir yazı: İstiklal veya ölüm. Evet, bu anlayış artık milletimizin bir avuç asker aydınının değil, onurlu geniş kesimlerinin de kabul ettiği ve benimsediği bir anlayış halini alıyordu. Bu durumda kol ağası Rüstem Bey'in Fransızlara terk ettiğimiz vatan toprağından çekilirken ima yoluyla da olsa söylediği üzere bu harp burada bitmiş olmayacaktı. Harbin ilk safhası bizim yenilgimiz ile sona ermiş oluyordu. Şu halde mutlaka ikinci bir safha daha başlayacaktı. Neden başlamasın ki? Ankara'nın bu ihtiyar Bayat Türkmeni dahi böyle düşünüyorsa demek ki millete mağlubiyeti kabul ediş hali yoktu. Mesele şuydu ki harbin ilk safhasında müttefikimiz olan Almanlar ve Avusturyalılardan aldığımız teknik destekler ve silah destekleriyle düşmanlarımızı birçok cephede yenilgiye uğratmıştık. Hatta harp bir veya birkaç yıl daha uzasaydı ve Amerika'yı da takatten düşürecek bir hamle gelseydi belki de kazanan tarafta olacaktık. Lakin şimdi böylesi iki müttefikten ve destekten yoksun olacağımıza göre netice ne olurdu? Herhalde tam da hürriyet inkılabının olduğu dönemlerin kartpostallarda yazdığı olurdu. Ya hür olacaktık ya da ölecektik. Hür olmayacaksak ölüm de makbulümüz olurdu. Zaten ölüm de zillet içerisindeki bir hayatın karşısında bir tür hürriyet değil midir? Bu Bayat Türkmeni amca ile yaptığımız sohbetten sonra trendeki yerimi aldım. Yük vagonunda kendime bir köşe bularak üstüme de bir battaniye alıp kıvrıldım kaldım. Tren gittikçe boşaldığı için yer sorunu kalmamaya başlamıştı. O gece bunca zamandır yolculuk etmeme rağmen uykum gelmedi. Belki de treni sürekli sallayan ve tıngırtı çıkaran sesinden mahrum oluşumdandır diye düşündüm. Uykumun gelmemesi bir yana, arada bir gözüm dalsa da o ancak anlık diyebileceğim uykularda sürekli gözümün önüne aile fertlerim, Fransızlara teslim ettiğimiz belde, yol boyu gördüğüm Fransız bayrakları, İngiliz bayrakları ve nihayet Bayat Türkmeni amca geliyordu. Uyuyordum, uyanıyordum, aynı sahneleri tekrarlayarak görüyordum. Fakat ne kadar uyursam uyuyayım, neticede hep Bayat Türkmeni ihtiyarın teslimiyeti ve mağlubiyet kabul etmeyen haliyle uyanıyordum. 4-5 defa bu hali yaşadım. Sonunda dayanamayıp vagondan indim. Bir miktar tütün sardım ve rayların üzerinden yürümeye başladım. O sırada gecenin ilerleyen vaktinde üşüdüğümü de hissedince sırtıma battaniyemi aldım. Bu halimle adeta bir heyulaya benzemiştim. Tren yolunda yürürken sigaramı ciğerlerime kadar çekiyor ve huzur bulmaya çalışıyordum. Maddeye bağlı bir huzur bulma arayışıydı bu. Oysa biliyordum ki adına tütün denilen bu mendebur insana yalnızca yalancı bir huzur verirdi. Melaneti yeni yeni keşfedilen tütünün insan sıhhatine kalıcı hasar verdiğini tabip arkadaşlarımdan öğrenmiştim. Yine de müptelası olduğum bu mendeburu terk edemiyordum. Rayların arasından bir o yana bir bu yana volta atarken hafiften bir yağmur yağmaya başladı. Yağmurla birlikte etrafın tüm sesleri silindi gitti. Şiddetli olmasa da yağmur diğer tüm sesleri bastırıyordu. Bense tütünümden vazgeçip de içeri girmek istemiyordum. Bunun yerine rayların arasında yürümek istiyordum. Zira biliyordum ki ne zaman gözlerimi kapamaya çalışsam gözlerimin önüne aynı sahneler gelecekti. Bunun yerine rayların üzerinde yürümek ve tütün içmek daha rahatlatıcıydı. Oysa ki içtiğim tütün asıl derdimi sadece unutturuyordu. Mesele olduğu yerde duruyor ve yaşıyordu. Ne yaparsam yapayım, ne dersem diyeyim, Giresun'daki ailem ve İstanbul'daki işimin akıbeti, müstevli devletlerin gelecek planlarının insafına kalmıştı. Başkalarının insafını yönetebilmek de öyle kolay iş değildi. İnsaf denilen duygu yüksek erdemlerin içinde değer kazanırdı. Oysa ki müstevli devletlerin tüm dünya üzerindeki bitmek tükenmek bilmeyen iştihaları onlarda hangi yüksek erdemi gösterebilirdi ki? Ancak çaresiz kalırlarsa veya bir feylesof etkisinde isimlerin tesirinde kalırlarsa insaflı olabilirlerdi. İnsafa muhtaç yaşamak veya bu hayatı sürdürebilmek mümkün müydü? Hayır. Şu halde yapılması gereken neydi? Ya avunmak için bir ömür boyu rayların arasında tütün sarıp uyuşarak yürüyecektim ya da Bayat Türkmeni amcanın düşündüğü gibi düşünecektim. Bayat Türkmeni amca bunu sadece düşünebiliyor, daha doğrusu arzu ediyordu. Lakin başarı yalnızca hayal etmekten, düşünmekten, tasavvur etmekten ve arzu etmekten geçmezdi ki. Bunu en iyi herhalde ben bilirdim. Zira tüm hayatımı hesap yapmaya adamış bir mühendistim. Adına başarı denilen şey aslında planı, programı, maliyeti, iradesi olan bir projedir. Şu halde planlı, programlı, hesaplı ve maliyetli bir eser ortaya çıkmalıydı. Yani ortaya bir proje çıkmalıydı. Bu acaba bir yerlerde düşünülüyor muydu? Neden düşünülmesin? Kol ağası Rüstem Bey bunu daha Adana'dayken ima yollu da olsa söylememiş miydi? O halde benim yolum da onlarla aynı güzergahta kesişebilirdi. Fakat ya ailem, yaşlı babam, daha bekar halde yaşayan kız kardeşlerim, üstelik yaşları da geçiyordu. Bir karar vermeliydim, hele bir İstanbul'a varaydım da. Bu düşünceli ruh hali için herkes gecenin ilerleyen vaktinde rahatsız uyku yerlerinde tüm rahatsız edicilere karşı direne direne uyurken yağan yağmur da onların bu uyku sessizliğine senfonik bir katkı sağlıyordu. Aynı yağmur benim raylar arasına sıkışan yalnızlığımın ve bu soğuk ıslak Ankara gecesinde volta atarken zamandaki tek yoldaşımdı. Yoldaşım olan yağmur fasılasız vaziyette ince tanelerini omuzumdaki battaniyeye bırakıyor ve bıraktıkça da omuzumdaki yün battaniye ağırlaşıyor, ağırlaştıkça omuzlarıma yük biniyordu. Omuzlarımda taşıdığım bu battaniye yükü adeta bu soğuk Ankara gecesinde uykumu 4-5 defa bölüp beni rayların arasındaki çakılların üstüne sıkıştırarak volta atmaya sevk eden düşünceli alimin somut bir yansıması gibiydi. Evet, memleketim ve milletim mukadderatı üzerine oluşan düşüncelerim omuzlarıma manevi bir yük yüklemişti. Yaşamak ve ölmek ya da onurlu bir biçimde yaşamak veya onurlu bir biçimde ölmek yahut da zillet içinde yaşayıp ölümü beklemek arasında. Gece boyunca yediğim ince yağmurdan huzursuz ruh halim nedeniyle irademle kaçamadığım için ancak bacaklarımda yorgunluğu hissettikten sonra son bir kez şimendifer katarının sonuna gittim. Hayvan vagonunda atlarımızı ayakta uyurken ve yağmurdan bir meşin gibi sırtlarını ay ışığında parlarken gördükten sonra yüreğimin derinliğinden kopararak onlara doğru muhabbet dolu bir bakışla baktım. Adımlarımı yönlendirdiğim ve rahatsız döşeğimin bulunduğu yük vagonunun aralık duran kapısından içeriye doğru süzüldüm. İçeri girmemle de suratıma sertçe bir dipçik darbesi yemem bir oldu. Ne olduğunu anlayamadan sert bir de tekme yedim. Daha yeni bindiğim vagondan sırt üstü düşüp kendimi rayların arasında buldum. Derken kurma kolunu çekip bıraktıktan sonra tüfeğinin ağzına mermi süren bir eli ay ışığında gördüm ve teslim ol komutunu duydum. Bu sesle birlikte vagondaki askerler de uyandı. Meğer ki benim vagona girdiğimi uykusu içinde gören bir asker beni hırsız sanmış. Bir vazife şuuruyla da silahına davranmış. Uykusu hafif bir asker olduğunu sandığım bu Mehmetçik, ne yazık ki cephelerde yaşadığı muharebelerle çoktan uyku derinliğini kaybetmiş ve uykusunda en ufak bir sese uyanan bir insan oluveren birisiymiş. Benim kumandanı olduğumu fark ettikten sonra özrün binini bir para edercesine yalvarmalı konuşmaya başladı. Affını istiyor, aman diliyordu. Neyini affedeydim ki? Suçu olmayan ve harbin içinde hem sıhhatini hem de huzurunu kaybetmiş bu vatan evladına esasen benim canım feda olsundu. Lakin o susmak bilmiyordu ve vagondakiler meraklı gözlerle bu rahatsız döşeklerindeki rahatsız uykularını bölen manzaranın nasıl sonuçlanacağını merak ediyorlardı. Benim önemsizlik içeren cümlelerime rağmen susmayan bu Mehmetçiği nasıl rahatlatacağımı düşünürken aklıma birden geliverdi. ''Seni bir şartla affederim aslanım.'' deyince umutla ve mutlu gözlerle ''Nedir?'' deyiverdi. ''Vatan ve millet akıbeti için senin gibi vazifesine bağlı bir yiğide bir kez daha muhtaç olursa gözünü dahi kırpmadan yeniden bu şerefli üniformayı giymen kaydıyla.'' Sözümü duyunca yüzü buruştu ve ''Affetmeyin daha iyi.'' dedi. Onun bu cevabı da benim yüzüme buruşturdu. ''Neden? Vazifeden kaçılır mı?'' Sözüme ''Kaçılmaz.'' Lakin böylesi bir şeref ve namus görevini pazarlık hususu yapacak kadar tıynetsiz miyim deyiverdi. İşte bu cevap karşısında hicaptan dilim tutulsa da mutluluktan yüzüme bir tebessüm ekleniverdi. Yine de kumandan olmanın şuuruyla vakarımı bozmamak için kendimi toparlayıp ciddiyetle kendisine aferin dedim. Evet işte böyleydi bu milletin evlatları. Belki cahil, belki teknik olarak geri, belki fakir. Belki bazen bencil ama samimi. Şeref ve namus gibi ulvi duygulara sahip onurlu fukaralardı onlar. Bütün vagondaki askerler de bu Mehmetçiğe bakışlarındaki onama ile kayıtsız şartsız destek vermişlerdi. Şu halde diyordum, hem Bayat Türkmeni Ankaralı amcanın tespiti hem de kolağası Rüstem Bey'in imalı tasavvuru memleketin kurtuluşu için neden mümkün olmasındı? Elde avuçta belki uzun menzilli topları imal edecek veya tedarik edecek sanayi tesisleri, aracılar yoktu. Ama olanları kullanabilecek Mehmetçikler vardı. Bu Mehmetçikler ki çoğu az önce beni hırsız sanıp suratıma dipçik indiren Mehmetçik gibi uzun soluklu harp maceralarının üzerinde bıraktığı nice hatıralarla doluydu. Uyku düzenleri bozulan, sakat kalan, şehit olan bu Mehmetçikler ait oldukları her yere aslında bir uyanış hikayesi gönderiyordu. Bunlar ama sağ olarak ama şehit olarak yaşadıklarımızı, üstümüzdeki tehditleri anlatacak olan gerçek vesikalardı. Sabahın ışıklarını dahi fark edemeden vagonun sarsıntılarıyla uyandım. Geceliğin yediğim yağmur ve beni hırsız sanan Mehmetçik'ten yediğim darbeler dünkü yorgunluğumla birleşince beni sağlam bir uykuya mahpus etmişti. Öyle ki tren çoktan Ankara'dan ayrılmış da Polatlı'yı bile geçmiş ve hatta Eskişehir havalisine girmiş bulunmaktaydı. Vagonun kapağı hafif aralıktı. Uyanır uyanmaz Sivrihisar civarlarında güneşin de vurmasıyla adeta bir abide gibi duran granitten kayalar ilk gördüğüm varlıklar oldu. Tıngırtılarıyla ağır aksak ilerleyen tren meğer ki benim uyanmama yakın çoktan tam yol hızdan vazgeçmiş ve Sivrihisar civarlarında mola vermek üzereymiş. Nitekim bir müddet sonra istim motorundan çıkardığı fos sesiyle lokomotif durunca onun çektiği vagonlarda büyük bir gıcırtıyla durdu. Burada da birkaç Mehmetçiği daha indirip evlerine yolcu ettik. Yavaş yavaş vagonlardaki asker sayısı azalıyordu. Öyle ki neredeyse yarıya kadar boşalmış vagonlar mevcuttu. Burada karar verdiğimiz üzere Eskişehir'e kadar aynı vagonlarda yolumuza devam ettik. Yine karşımda Anadolu'nun bozkırının fakir köyleri, kıraç arazileri ve sahipsiz insanları duruyordu. Uçsuz bucaksız araziler, tarlalar ve binlerce dönüm ortasında belki bir tane, belki iki tane yapayalnız bir meyve ağacı. Anadolu'nun kanıksanmış sıradan manzarasıydı bu. Bunlar vagonun açık duran kapısından gördüklerimdi. Aynı vagonun içinde de vatana karşı vazifesini yerine getirmiş fukara askerler vardı. Bu vagonlar yenik ama şerefli askerleri taşıyorlardı. Vagonun bu değerli yükü beni yıllar öncesine götürdü. Beyoğlu günlerimin sefih arkadaşı Ahmet Salih'e, kırma işi yapacak olan Ahmet Salih'e. Sonradan öğrendiğime göre harp yıllarında nice fırsatçı gibi vagon ticareti yapan Ahmet Salih'e. O yılların gözde vurgunculuk aracı vagon ticaretiydi. Rejinin mallarını kara borsada satma esasına dayalı bir tatlı para kazanma aracıydı vagon ticareti. İşte bu nedenle bir içinde bulunduğum vagonu düşündüm, bir de o sefih para kazanma aracını. İçinde bulunduğum vagon memleketin en değerli yüklerinden bir miktarını taşıyordu. Suratıma dipçik ve tekme vuran ama iş ödeşmeye gelince benim talebimi onuruna yakıştıramayacak kadar herhangi bir Mehmetçiğin şahsında somutlaşan şerefli Türk askerini taşıyordu bu vagonlar. Bir de Ahmet Salih gibiler vardı. Bu milleti zillet içinde bırakanlar. 15. ayrımın sonu. Sayfa 163.